Ayrım 11.
Sümer çivi yazısı tabletleri çevresinde gezegenleri olan yıldızları gösterirler. Rusya'da arkeologlar iki yandan kalın kolonlarla desteklenen dik açılı bir çerçeve üzerine yan yana dizilmiş olan 10 toptan oluşan bir hava gemisi kabartmasına rastladılar. Toplar kolonlara yaslanıyordu. Başka Rus buluntuları arasında elbisesi yakada bir başlıkla sımsıkı kapalı olan insanımsı bir yaratığın küçük bronz heykeli vardı. Ayakkabılar ve eldivenler de aynı şekilde sımsıkı elbiseye tutturulmuştu. British Museum'daki bir Babil tableti üzerinde geçmiş ve gelecek ay tutulmaları verilmektedir. Çin vilayetlerinden Yunnan'ın başkenti Kunming'de göğe doğru tırmanan silindir biçimi roket benzeri makinelerin oyma resimleri bulunmuştu. Oymaların bulunduğu piramit bir deprem sırasında Kunming Gölü'nün tabanından ansızın ortaya çıkmıştı. Bunları ve daha birçok bilmeceyi kim çözecek? İnsanlar eski geleneklerin yanlış, hatalarla dolu, anlamsız ve konu dışı olduklarını ileri sürerken yalnızca davadan kaçıp kurtulmaya çalıştıklarını fark etmiyorlar. Aynı şekilde bütün çevirilerin yanlış olduğunu söyleyerek bir takım görüşleri çürüttükleri halde işlerine gelince onlardan yararlanmakta bir sakınca görmüyorlar. Gözleri ve kulakları gerçeklere, hatta varsayımlara kapatmanın korkakça bir davranış olduğuna inanıyorum. Çünkü yeni sonuçlar insanları alışılagelmiş düşünme biçimlerinden uzaklaştırabilme gücündedir. Dünya yüzünde her gün, hatta her saat başı değişiklikler olmaktadır. Bugünkü modern ulaşım ve haberleşme araçları yeni buluşları bir anda dünyaya yaymaktadırlar. Bu arada bilginlere düşen görev, geçmişin kayıtlarını çağdaş araştırmalarda kullandıkları yaratıcı coşkuyla incelemek olmalıdır. Geçmişin keşfi, serüveni ilk aşamasını tamamlamıştır. Şimdi de insanlık tarihinin ikinci hayranlık uyandıran serüveni, insanoğlunun uzaya açılmasıyla başlamaktadır. 10. Bölüm. Uzay yolculuğunun herhangi bir anlamı olup olmadığı konusundaki tartışma henüz susturulmamıştır. Dünyada çözüme bağlanmamış bir sürü sorun dururken, insanoğlunun evrene burnunu sokmaması gerektiğini ileri süren basit bir iddia, uzay araştırmalarının kısmen ya da bütünüyle anlamsız olduğunu ispatladığı kanısındadır. Halkın hoşuna gitmeyecek bilimsel tartışmalara girmek istemediğim için, uzay araştırmalarının mutlak gerekliliğini gösterecek birkaç kesin ve geçerli nedene değineceğim. Merak ve bilgiye susamışlık, çok eski çağlardan beri insanı araştırmaya yönelten itici bir güç olmuştur. Bir şeyin niçin ve nasıl olduğu soruları, gelişme, ilerleme için birer mahmuz görevi yapmışlardır. Günümüz yaşama koşullarını onların yarattıkları sürekli hareket ortamına borçluyuz. Konforlu ulaşım araçları, büyük babalarımızın katlanmak zorunda olduğu ulaşım güçlüklerini ortadan kaldırmıştır. El gücünün doğurduğu zorluklar, makineler tarafından gözle görülür ölçüde azaltılmıştır. Yeni enerji kaynakları, kimyasal karışımlar, soğutucular ve türlü ev araçları, eskiden insan elinin yapmak zorunda olduğu işleri üstlerine almışlardır. Bilimin yarattığı şeyler, insanlığın laneti değil, mutluluğu olmuştur. Hatta yarattığı en korkunç şey olan atom bombası bile bir gün insanlık yararına kullanılacaktır. Bugün bilim hedeflerine koşar adımlarla yaklaşmaktadır. İlk fotoğrafın temiz bir resim olarak gelişmesi için 112 yıl gerekmişti. Telefonun kullanım alanına konması 56 yılda gerçekleşmiş, iyi bir alıcı radyo 35 yıllık bilimsel araştırma sonucu yapılmıştı. Ancak radarın kusursuz hale gelmesine 15 yıl yetmişti. Çağ açan buluş ve gelişmeler gitgide daha kısa bir süre içinde ortaya çıkıyorlardı. 12 yıllık araştırma siyah beyaz televizyonu gerçekleştirmiş, ilk atom bombasının yapılması topu topu 6 yıl almıştı. Bunlar 50 yıllık teknik ilerlemeden seçilmiş yüce, biraz da ürkütücü örneklerdir. Gelişmeler hedeflerine her geçen gün daha da hızlı varmaya başlayacaklardır. önümüzdeki yüzyıl insanlığın sonsuz düşlerinin büyük çoğunluğunun gerçekleştiği bir yüzyıl olacaktır. İnsan ruhu karşı çıkmalar ve uyarmalar arasında kendine bir yol açmasını bilmişti. Karşısına dikilen duvardaki havanın kuşlara, suların da balıklara özgü olduğunu söyleyen yazılara aldırmadan kendisi için uygun görülmeyen alanları fethetmeyi başarmıştı. Bugün insan doğa yasaları denilen şeylere karşı çıkarak uçabilmekte, nükleer güçlü denizaltılarla aylarca suyun altında kalabilmektedir. Zekasını kullanarak yaratıcısının kendine uygun görmediği kanat ve yüzgeçleri yapmayı başarmıştır. Charles Lindbergh destancısı uçuşuna başlarken hedefi Paris'ti. Ancak kafasını Paris'e ulaşmaktan çok insanın tek başına ve zarar görmeden Atlantik'i geçebileceğini göstermek için yoruyordu. Uzay yolculuğunda ilk hedefi Ay'dır. Ancak bu yeni bilimsel ve teknik tasarımının da gerçek amacı insanoğlunun uzayda söz sahibi olabileceğini göstermektir. Öyleyse neden uzay yolculuğu mu? Dünyamız birkaç yüzyıl sonra korkunç bir nüfusa sahip olacaktır. İstatistikler 2050 yılında dünya nüfusunun 8.7 milyar olacağını göstermektedir. 200 yıl kadar sonra da bu sayı 50 milyara yükselecek, böylece kilometre kareye düşen insan sayısı 335 olacaktır. Düşünmek bile güç. Denizden yiyecek elde edileceğini ve deniz tabanına şehirler kurulacağını ileri süren sakinleştirici teoriler, nüfus patlaması karşısında iyimser savunucuların düşündüğünden çok önce yetersiz çareler durumuna düşeceklerdir. 1966 yılının ilk 6 ayı içinde Endonezya'nın Lombok adasında salyangoz ve ot yiyerek sağ kalmaya çalışan 10 binden çok insan açlıktan ölmüştü. Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri U Thant, Hindistan'da açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan 20 milyon çocuk bulunduğunu açıklamıştı. Bu sayı Zürihli Profesör Mohler'in açlığın dünyayı egemenliği altına alacağı iddialarını desteklemektedir. Dünya yiyecek üretiminin bütün teknik yardımlara ve kimyasal gübrelemeye rağmen nüfus artışıyla at başı gidemediği açıklanmıştır. Sağ olsun kimya doğum kontrol haplarını insanlık emrime vermiştir. Ama az gelişmiş ülkelerdeki kadınlar hapları kullanmayı reddederlerse kimya ne yapsın? Oysa yiyecek üretiminin nüfus artışıyla aynı düzeye gelebilmesi için doğum oranının 10 yıl içinde yarı yarıya azaltılması gerekmektedir. Bu akılcı çözüm yolunun gerçekleşebileceğine ne yazık ki inanamıyorum. Çünkü ahlak dürtülerinin ve dinsel yasaların yarattığı ön yargının ses duvarı nüfus artışına uygun bir hızla aşılamayacaktır. Her yıl milyonlarca insanı ölüme göndermek mi, yoksa onları hiç doğurmamak mı daha insanca, hatta tanrısaldır? Aslında doğum kontrolü verdiği savaşı kazansa, tarım yapılabilir alanlar genişletilse, henüz bilinmeyen yollarla üretim iki katına çıkarılsa, balıkçılık daha fazla yiyecek sağlasa, okyanus yataklarındaki algerlerden yararlanılsa ve daha bir dolu şey yapılsa bile bütün çabalar korkunç sonu geciktirmekten, 100 yıl ileri atmaktan başka bir işe yaramayacaktır. İnsanın bir gün Merih'e yerleşeceğine ve tıpkı Mısır'a taşınacak eski Moğolların sıcak iklime uyum göstermesi gibi Merih'teki koşullara uyacağına inanıyorum. Dev uzay gemileriyle gidilecek gezegenler torunlarımız tarafından tıpkı yakın çağlarda Amerika ve Avustralya'da olduğu gibi kolonize edilerek oturulur hale getirileceklerdir. Bunun için uzay araştırmalarına ağırlık vermeliyiz. Torunlarımıza yaşama şansı tanımak zorundayız. Bu görevini yerine getirmeyen her kuşak insanlığı gelecekte açlıktan ölümle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu yalnız bilim adamını ilgilendiren soyut bir sorun değildir. Kendini gelecek için sorumlu tutmayanlara uzay araştırmalarının insanlığı 3. Dünya Savaşı'ndan koruduğunu belirtmek isterim. Toptan yok olma tehdidi büyük güçleri büyük bir savaşın eşiğinden döndürmemiş midir? Bugün bütün ABD'yi çöl haline getirmek için hiçbir Rus askerinin Amerika'ya ayak basmasına gerek olmadığı gibi hiçbir Amerika askerinin de Rus topraklarında ölmesine gerek yoktur. Çünkü tek bir atom bombasının radyoaktif etkileri koskocaman ülkeleri yaşanmaz duruma sokmaya yetmektedir. Saçma görünebilir ama ilk kıtalar arası füzeler barışı bir yere kadar garanti altına almışlardır. Uzay araştırmalarına harcanan milyarların ülkelerin gelişmesine harcanmasının daha doğru olacağı görüşü ikide birde öne sürülmektedir. Bu görüş hatalıdır. Çünkü endüstriyel uluslar az gelişmiş ülkelere yalnız politik amaçlarla değil, kendi endüstrilerine yeni zarlar açmak için de yardım yapmaktadır. Bu bakımdan az gelişmiş ülkelere yapılacak daha geniş yardımlar, daha uzun süreli görüş açısından söz konusu olamazlar. 1966 yılında Hindistan'da her biri yılda 5 kilo yiyecek tüketen 1.6 milyar fare yaşıyordu. Devlet, sofu Hintliler fareleri koruduğu için bu felaketi önleyecek hiçbir harekette bulunamıyordu. Yine Hindistan'da ne süt veren, ne koşum hayvanı olarak kullanılabilen, ne de kesilip yenebilen 80 milyon inek yaşamaktadır. Kalkınmanın bir takım dinsel tabulara engellendiği böyle geri kalmış ülkelerde gelecekteki hayatı tehlikeye sokan örf, adet ve inanışları silmek için birçok kuşağın gelip geçmesi gerekecektir. Burada da uzay çağının gazete, radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarına insanları aydınlatma ve ilerletme görevi düşmektedir. Dünya küçülmüştür. Herkes birbiri hakkında daha çok şey bilmekte ve öğrenmektedir. Ulusal sınırlamaların geçmişte kalan bir kavram olduklarını anlamak için uzay yolculuklarına ihtiyaç vardır. Bunların sonucu olarak meydana gelen teknolojik ilerlemeler ise insanların ve kıtaların evrenin boyutları karşısındaki önemsizliğinin uzay araştırmalarında halkların birleşmesi için yerinde bir dürtü ve teşvik olduğu anlayışını yaymakla yükümlüdürler. Her çağda insanlığı canlandıracak ve bilinen sorunları aşarak erişilmez görünen gerçeklere varmasını sağlayacak bir parolaya gerek duyulmuştur. Uzay araştırmalarının endüstri çağında yerini sağlamlaştıracak bir başka etken de bu araştırmaların yarattığı endüstri kollarının çeşitli nedenlerle işlerini kaybetmiş yüz binlerce insanın hayatlarını kazanabilecekleri yeni bir iş alanı açmış olmasıdır. Uzay endüstrisi, otomobil ve çelik endüstrilerini çoktan geride bırakmıştır. 4000'den fazla yeni buluş, varlığını uzay araştırmalarına borçludur. Bunların hepsi de yüksek bir hedef için yapılan araştırmaların yan ürünleridir. Ve kimse kökenlerini düşünmediği halde günlük hayata girmişlerdir. Elektronik hesap makineleri, mini alıcılar, mini vericiler, radyo ve televizyon transistörleri, yemeğin yağ olmadığı zaman bile yapışmadığı tavalar hep uzay araştırmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Uçaklardaki güvenlik araçları, tamamen otomatik yer kontrol sistemleri, otomatik pilotlar ve çok gelişmiş elektronik beyinlerde bilmeden kişilerin özel hayatlarını etkileyen bir gelişme tasarısının ürünleridir. Bunların dışında halkın hiç bilmediği mutlak vakum içinde çalışan kaynak ve yağlama sistemleri, fotoelektrik hücreler ve sonsuz uzaklıkları fetheden ufak enerji kaynakları da uzay araştırmalarının getirdiği buluşlardandır. Uzay araştırmalarına akan vergi selleri, vergi ödeyenlere araştırma sonuçlarını taşıyan bir ırmak halinde geri dönmektedir. Herhangi bir biçimde uzay araştırmalarına katılmayan uluslar bu teknik devrim karşısında ezileceklerdir. Telstar, Echo, Relay, Trios, Mariner, Ranger ve Syncom gibi ad ve kavramlar karşı durulmaz araştırmalara giden yoldaki işaretlerdir. Dünyanın enerji kaynakları kısıtlı olduğu için yakın bir gelecekte uzay yolculuğu çok büyük bir önem kazanacaktır. Çünkü insan şehirlerini aydınlatmak, evlerini ısıtmak ve araçlarını çalıştırmak için Merih ya da başka gezegenlerden bölünebilir madde elde etmek zorunda kalacaktır. Nükleer enerji santralleri daha bugünden en ucuz enerjiyi ürettiklerine göre kitlesel sanayi üretimi yakın bir gelecekte bu santrallere bağımlı olacaktır. Dünya bu istasyonlara gerekli bölünebilir maddeleri sağlayamadığı günde başka gezegenlere başvurmaktan başka çare kalmayacaktır. Araştırmaların taze sonuçları bizleri her gün sıkıştırmaktadır. Gerekli bilgilerin yavaş yavaş babadan oğula geçirilmesi çoktan tarihe karışmıştır. Yalnızca bir düğmeye basarak çalıştırılan radyoyu onaran teknisyen, genellikle plastik bir tabaka üzerine yerleştirilen karmaşık devreler ve transistör teknolojisi hakkında her şeyi bilmek zorundadır. Kısa bir süre sonra bu bilgisine mikroelektroniğin ufacık parçaları konusunda katmak durumunda kalacaktır. Gündelikçi işçiler bile çıraklıklarına öğrettikleri bilgilere yenilerini katmaktadırlar. Büyük babalarımız zamanında belirli bir dalda usta olan kişiye elde ettiği bilgiler bir ömür boyu yeterdi. Ancak bugünün ve yarının ustaları eski bilgilerine hiç durmadan yenilerini eklemek zorundadırlar. Dün geçerli olan şey yarın geçersiz olacaktır. Milyonlarca yıl sonra da olsa güneş bir gün ölüp gidecektir. Ancak bir devlet adamı kafası kızıp da atomik yok etme aracını harekete geçirecek olsa beklenen felaket çok önceden dünya üzerine çökecektir. Ayrıca uzayda bilinmeyen ve önceden kestirilemeyen bir olay da dünyanın sonunu getirebilir. İnsan bu düşünceye hiçbir zaman inanmak istememiştir. Birçok dinde ruhun ölümden sonra yaşayacağı umudunun gerçek nedeni bu olabilir. Açıkçası uzay araştırmaları insanın özgür iradesinin ürünü değil, bir iç zorlama sonucu geleceğin umudunu uzayda arama isteğidir. Nasıl geçmişte uzaylıların dünyamızı ziyaret ettiklerine inanıyorsam, bugün de uzayda birçok akıllı yaratığın yaşadığına inanıyorum. Hatta bunların bir bölümünün bizden daha eski ve gelişmiş olduğuna inanıyorum. Ancak bunların kendi çaplarında uzay araştırmaları yaptığını ileri sürdüğüm anda kurgu bilim dünyasına girmiş olurum. Bu da benim için kafamı arı kovanına sokmaktan farksızdır. En azından 20 yıldır dünyanın birçok bölgesinde uçan daireler görülmektedir. Bu konudaki literatür onlara UFO adını takmıştır. Ancak UFO'ların heyecanlı hikayesine değinmeden uzay araştırmalarının yararlılığı konusunda birkaç örnek daha vermek isterim. Uzay yolculukları için araştırma yapmanın kazançsız bir iş olduğu, ne kadar zengin olursa olsun hiçbir ülkenin bu araştırmaya gerekecek parayı sağlayamayacağı söylenir. Doğrudur. Tek başına araştırma hiçbir zaman kazançlı olmamıştır. Kazanç getiren araştırmanın ürünleridir. Aslında uzay yolculuğu araştırmalarından bugünkü aşamasında kazanç ya da kendi kendini amorti etmesini beklemek yanlış olur. Üstelik uzay araştırmalarının 4000 yan ürününün yatırımlara ne ölçüde karşılık verdiğini gösterecek herhangi bir bilanço yapılmış değildir. Bence başka araştırma dallarında çok az görülen bir karşılık verdiği kuşkusuzdur. Her gerçek hedefine varınca da yalnız kazanç getirmekle kalmayacak, aynı zamanda insanlığı korkunç sondan kurtaracaktır. Bu arada bütün Komsat uydu dizisinin şimdiden ticari nitelik kazandığını belirtmek isterim. 1967 Kasım'ında Der Stern şöyle diyordu: "Tıpta kullanılan hayat kurtarıcı makinelerin büyük çoğunluğu Amerika'dan gelmektedir. Bunlar atom araştırmaları, uzay yolculukları ve askeri teknoloji sonuçlarının sistemli bir değerlendirmesiyle ortaya çıkan ürünlerdir. Hemen hepsi endüstri devleriyle tıbbı her gün yeni zaferlere sürükleyen Amerikan hastaneleri arasındaki soylu işbirliğinden doğmuştur." Şöyle ki, Starflight yapan Lockheed Company tanınmış Mayo Klinik'le işbirliğine girerek elektronik beyinleri temel alan yeni bir hasta bakıcılık tekniğini geliştirme yolundadır. North American Aviation yetkilileri tıp alanından gelen önerileri göz önüne alarak ciğerinden rahatsız olanlara kolaylıkla soluk aldırılabilecek bir amfizem kuşağı üzerinde çalışmaktadırlar. NASA'nın önerisiyle uzay gemilerinde mikro gök taşlarının etkisini ölçmek için kullanılan bir makine, belirli sinir hastalıklarında çok küçük kas kasılmalarını gösteren bir alete dönüştürülmüştür. Amerikan elektronik beyin teknolojisinin bir başka hayat kurtaran yan ürünü de kalp makinesidir. Bugün 2000'den fazla Alman göğüslerinde bu aletle yaşamaktadır. Bu alet pille çalışan bir mini jeneratörden oluşmakta ve deri altına yerleştirilmektedir. Doktorlar bundan çıkan bir kabloyu üst boyun damarından geçirmekte ve sağ kulakçıkla birleştirmektedirler. Böylece sürekli gelen akımla kalp ritmik hareketlerle çarpmaktadır. Hayat makinesinin pilleri 3 yıl sonunda tükenince basit bir işlemle yenilenmektedir. Amerikan firması General Electric Tıp Teknolojisi'nin bu küçük mucizesini geçen yıl çıkarttığı çift hızlı bir modelle daha da geliştirmiştir. Makineyi taşıyan kişi tenis oynamak ya da trene yetişmek için koşmak istediğinde küçük bir mıknatısı makinenin yerleştirildiği nokta üzerinde bir an dolaştırmakta, böylece kalbi daha hızlı çalışmaktadır. Der Stern'in raporundaki uzay araştırmalarının yan ürünlerini görenler artık bu araştırmaların yararsız olduğunu ileri sürebilirler mi? Dee Zeit'in 47 numaralı Kasım 1967 sayısında Ay roketlerinden uyarma başlığı altında şunlar söyleniyordu. Ay'a yumuşak iniş yapacak araçlar için geliştirilen donatımlar araba fabrikatörleri tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştır. Her ne kadar yolcuları bütün çarpışmalardan koruyacak türden değilseler de kazalarda ölüm ve yaralanma oranı büyük ölçüde azalmaktadır. Uçak yapımında gitgide daha çok kullanılan bal peteği yastıkları ufak bir ağırlıkla büyük gerilim gücü yaratmaktadırlar. Bunlar otomobil endüstrisinde de denenmektedir. Gaz türbiniyle çalışan Rover deneme arabasının tabanı bal peteklerinden yapılmıştır. Araştırmanın bugünkü durumunu ve hızlı gelişimini bilen bir kimse bir yıldızdan ötekine gitmek hiçbir zaman mümkün olamayacaktır biçimindeki sözleri hoşgörüyle karşılayamaz. Günümüzün genç kuşağı bu imkansızlığın gerçekleştiğini görecektir. Rusların 1967'de insansız iki uzay aracını stratosfere birleştirecekleri ispatlandıkları gibi çok güçlü motorları olan dev uzay gemileri yapılacaktır. Uzay araştırmalarının bir kesimi daha şimdiden uzay gemilerinin önüne yerleştirilecek ufak gök cisimlerini etkisiz kılacak elektrik kemeri gibi bir koruyucu perde üzerinde çalışmaktadır. Bir grup seçkin fizikçi ise Tyhon adıyla bilinen şeyleri bulup çıkarma çabasındadır. Bu teorik parçacıklar ışıktan hızlı uçabilmektedirler ve en düşük hız sınırları ışık hızıdır. Bilim adamları Tyhon'ların var olduğunu bilmektedirler. Geriye yalnız varlıklarının fiziksel delilini bulmak kalıyor. Bu türden deliller nötrinolar ve antimaddeler için bulunmuştur bile. Uzay yolculuğuna karşı olanlara soralım. Binlerce insanın, belki de çağımızın en akıllı adamlarının değerli zamanlarını ve güçlerini basit bir ütopya ya da hedef için harcadıklarına inanıyorlar mı?